Ayrım 7, sayfa 56. Cumartesi. Birkaç gündür odamda yazı yazarken kapıyı açık bırakmaya adet edinmiştim. Ne var ki ilk olarak bugün işe yaradı tuzak. Bir düzeyi kıpırdanıp ayaklarını sürdükten, gireyim mi girmeyeyim diye düşündükten sonra ben çağırmadan gelmekten duyduğu rahatsızlığı gizlemek için de bütün bunlar. Lo içeri girdi ve etrafına bakındıktan sonra karabasanlı, karmakarışık el yazımı incelemeye koyuldu. Hayır, hayır, bunlar bir edebiyatçının İki paragraf arasını doldurmak üzere karalayı verdiği şeyler değil, ölümcül arzularımın korkunç hiyerografiydi. Lo sekemiyordu, neyse ki. Kumral lüleleri oturduğum masanın üzerine dökülmüş öylece dururken, hayvan Humbert, sefil bir aile bağı numarasıyla kolunu belini dolayıverdi. Küçük masum konuğum, biraz miyopça gözleriyle hala elinde tuttuğu kağıda bakarak dizlerimin üzerine ilişir gibi çöktü kaldı. Tapulası yüzünün profili, aralık dudakları, ılık saçları, sıyrılmış dudağının arasından görünen köpek dişimin 3 milim ötesindeydi. Kalın oğlan çocuğu elbiselerinin üstünden huzurlarının sıcaklığını hissediyordum. Birden boynunu ya da ağzının kenarını çekinmeme hiç gerek olmadan öpebileceğimi fark ettim. Bunu yapsam ses çıkarmayacağını, hatta Hollywood yıldızlarından gördüğü gibi gözlerini kapayacağına emindim. Üzerine erimiş fındıklı çikolata gezdirilmiş bir bardakla vanilyalı dondurmadan daha değişik bir anlam taşımazdı bu onun için. Mürekkep yalamış okuyucuma, korkarım kaşları hoşnutsuzluktan havaya kalka kalka şimdiye kadar kel kafasının tepesini aşmış arkaya düşmüştür bile. Evet, mürekkep yalamış okuyucuma bundan nasıl emin olduğumu anlatamam. Belki de ihtiyar orangutan kulaklarım farkında olmadan soluk alıp verişindeki ufak bir değişikliği sezmişti. Çünkü artık gerçekten karalamalarıma bakmayı bırakmış, merakla, heyecanını belli etmeden kollarımda gevşemişti, süpericiğim benim. Gösterişli kiracının ne zamandır yapmak için yanıp tutuştuğu şeyi yapmasını bekliyordum. Günümüzün çocuklarından biri, deli gibi sinema dergileri okuyan, düş yavaşlığında yakın çekimleri aşina bir kız dedim kendi kendime, hiç garipsemez, eğer yetişkin, yakışıklı, son derece erkek bir tanıdık, çok geç. Birden ev, kapıdan yeni girmiş bulunan Mrs. Hayes'e, Leslie Thompson'la birlikte Bodrum'da buldukları bir şeyin ölüsünü anlatmaya başlayan Louise'in gür sesiyle çınlamaya başladı. Küçük Lolita'da hiç kaçırmaz böyle şeyleri. Pazar. Bir anı öbürüne uymuyor, aksi, neşeli, kararsız, tay kıvraklığındaki yaşlılarının aşifteci endamıyla zarif. Tepeden tırnağa saçını tutturduğu çarşıdan alınma kara kurdeleyle firketelerinden pürüzsüz kalçasının aşağılarına kalın beyaz çoraplarının 1-2 milim üzerine düşen yaraya bir gün piskide paten kayan biri çarpmış. Varıncaya kadar insanı bitirip tüketircesine arzu verici. İşte size bir hanım yazarın kaleminden bütün New England. Annesiyle Hamilton'lara gitti bugün. Bir doğum günü partisi mi ne varmış? Kabarık etekli basma bir elbise. Küçük güvercinleri daha şimdiden yuvarlacık. Ah, o pıtrak vermiş goncaları sarıp sarmalayan ah. Pazartesi. Yağmurlu bir sabah. Set Matins Christo Dux. Ne kadar da tatlı bu boz renkli sabahlar. Beyaz pijamalarımın fonunda leylak rengi desenler var. Eski bahçelerde gördüğünüz o solgun, şişkin örümceklerden biri gibiyim. Işıl ışıl bir ağın ortasına türemiş, ağın şu ya da bu ipliğine doğru küçük hamleler yapıyorum. Sinsi bir sihirbaz gibi üzerine kurulup oturduğum iskemlemden çevreyi dinlerken, benim örümcek ağım evi baştan başa sarıp sarmalıyor. Lo odasında mı? Yavaşça ağımın ipek sipliklerini asılıyorum. Odasında değil. Daha biraz önce tuvalet kağıdı topunun dönerken çıkardığı scatto takırtıyı duydum. İplik iplik bütün çevreye yaydığım örümcek ağım banyodan onun odasına giden yolda hiçbir ayak izi kaydetmedi. Hala dişlerini mi fırçalıyor ve onun gerçek bir istekle girişteki tek temizlik eylemi. Hayır, banyo kapısı daha şimdi çarpılarak kapandı. Demek ki güzel, ılık renkli kurbanımı evin başka yerlerinde el yordamıyla aramam gerekiyor. İpek bir iplik parçasını merdivenlerden aşağı uzatalım bakalım. Böylece mutfakta olmadığını anlayıp rahatlıyorum. Ne buzdolabı kapağını gürültüyle kapatıyor, ne de suratını şeytan göresice, gıdaklar gibi seslerle, içinden taşan zevki bastırmaya çalışarak sabahın üçüncü telefon konuşmasının tadını çıkaran anısına bağırıyor. Ne yapalım? Aramaya devam. Umuda selam. Düşüncelerimde bir ışık dalgası gibi oturma odasından kayıp geçiyorum. Bakıyorum, radyo kapalı. Anneciği telefonda hala Mrs. Chatfield ya da Mrs. Hamilton'la konuşmakla meşgul, usulca konuşuyor. Yüzü pençe pençe kızarmış, gülümsüyor. Boşta kalan eliyle telefonun ağzını kapatmış. İma yoluyla söz konusu tuhaf dedikoduları reddettiğini reddediyor. Dedikodu, kiracı laflarını ederken hanımefendinin dudaklarında yüz yüze konuşurken hiç de başvurmadığı iki kişilik fısıltılar. Süpericiğim evde değil demek, gitmiş. Gökkuşağı renklerinin ayrışmasıyla örülmüş bir doku sandığım şeyin eski püskü, boz renkli bir örümcek ağından başka bir şey olmadığını anlıyorum. Ev bomboş, ölü. Sonra birden yarı açık duran kapımdan Lolita'nın tatlı yumuşacık ağız yapırtısı geliyor. Anneme söyleme ama bütün pastırmanı yedim. Ayağa kalkıp odadan dışarı uğraşıncaya kadar gitmiş. Lolita, neredesin? Ev sahibimin elceziyle hazırladığı, içeri alınmayı bekleyen kahvaltı tepsisi dişsiz bir sırtışta nanik yapıyor bana. Lolita, Lolita. Salı. O erişilmez gölü yapılacak gezintiye gene bulutlar engel oldu. Kaderin oyunu mu bu? Dün aynanın önünde yeni mayamı denedim. Çarşamba. Öğleden sonra akıllı uslu ayakkabılar, terziden çıkma elbisesiyle Hayes bir arkadaşına armağan seçmek üzere arabayla kente ineceğini söyledi. Acaba ben de gelir miymişim lütfen? Çünkü kumaşlardan, kokulardan öyle iyi anlıyormuşum ki. Gönlünüzün çektiğini seçin, dedi kedi mırıltılarıyla. Parfüm işinde olduğuna göre ne gelirdi elinden Humbert'in, ne gelirdi? Beni ön kapıyla arabası arasına sıkıştırmıştı bir kere. Arabaya sığmak için koca gövdemi ıkına sıkına ikiye katlamaya çalışırken acele edin ama, dedi. Bense hala umutsuzcasına kaçış yolları bulmaya çalışıyordum. Motoru çalıştırmıştı. Karşıdaki ayakları tutmayan yaşlı hanıma tekerlekli iskemle siparişini getirmiş bulunan, şimdi ise geri geri manevra yapacak olan kamyona kibarca sövmekle meşguldü. Tam o sırada Lolita'nın tiz sesi geldi pencereden. ''Hey siz nereye gidiyorsunuz? Ben de geleceğim. Bekleyin.'' ''Duymazlıktan gelin.'' diye kesik kesik havladı Hayes. Motoru kapatmıştı. Heyhat şahane şoförüm, Law arabanın benim tarafındaki kapısına asılmıştı bile. ''Bu kadar fazla.'' diye başladı Hayes. Ne var ki Law içeri girmiş, yerleşivermişti bile. Sevinçten titriyordu. ''Hadi bakalım yaylan.'' dedi. ''Law'' diye bağırdı Hayes. Yan gözle bana bakıyor, terbiyesiz Law'yu dışarı atacağımı umuyordu. ''Bize de mi Law, Law?'' diye karşıladı Law. İlk defa da söylemiyordu bunu üstelik. Araba ileri atıldı. Law koltuğa yapıştı. ''Bu kadar da fazla.'' dedi Hayes. Yüzü dönmüş bir halde iki yatak vitesi. Bir çocuk bu kadar terbiyesiz olsun hayret. Bu kadar ısrarcı. İstenmediğini bildiği halde. Üstelik banyo alması gerekecek kadar kötü kokuyorken. Parmak eklemlerim çocuğun blue jean'ine değiyordu. Ayakları çıplaktı. Ayak parmaklarının tırnaklarında kiraz kırmızısı tırnak boyası artıkları görülüyor. Baş parmağının üzerinden de bir yara bandı parçası geçiyordu. Tanrım, oracıkta o ince kemikli, uzun parmaklı, maymuncuk ayakları öpüvermek için neler vermezdim. Birdenbire elini avucumun içine kaydırıp yavaşça elimi tuttu ve ben ta dükkana kadar gözcü hanıma sezdirmeksizin bu küçük sıcak pençeyi yakaladım, okşadım, sıktım. Şoförümüzün Marlen modeli burun kanatları, üzerlerindeki pudra tabakası ya dökülmüş ya da kızgınlıkla tutuşmuş olacak ki pırıl pırıl parlıyordu. Kent trafiği üzerine seçkin bir söyle tutturmuş gidiyor, profilden gülümsüyor, profilden somurtuyor, boyalı kirpiklerini kırpıştırıyor. Bense şu dükkana hiç varmasak diye dualar ediyordum. Ama sonunda dükkana vardık. Başka ekleyecek bir şeyim yok. Yalnızca madde 1. Eve dönerken büyük Hayes küçük Hayes'i arka koltuğa oturttu. Madde 2. Hanımefendi Humbert'in seçtiği kokuyu sadece kendi narin kulaklarının arkasına sürmek üzere alıkoydu. Perşembe. Rüzgar. Fırtına derken bu aya tropik bir başlangıç yapacağız. Gençlik ansiklopedisinin ciltlerinden birinde çocuk elinin pelür kağıdını kopya etmeye başladığı bir Birleşik Devletler haritası buldum. Kağıdın öteki yüzünde Florida ile körfezin yarım kalmış çizgisinin karşısına düşen yerde Çin'e mürekkebiyle yazılmış, Lolita'nın Ramsdale'deki gittiği okuldaki sınıf arkadaşlarının adlarının listede olduğu açıkça anlaşılan bir liste vardı. Şu anda ezbere okuyabileceğim bir şiir bu. Angel Grace, Austin Floyd, Bill Jack, Bill Mary, Buck Daniel, Byron Margaret, Campbell Alice, Carmen Rose, Chatfield Phyllis, Clark Gordon, Cowan John, Cowan Marion, Duncan Walter, Walter Ted, Fantasia Stella, Flashman Irving, Fox George, Glave Mabel, Goodell Donald, Green Lucinda, Hamilton Mary Royce, Hayes Dolores, Honeck Rosalimba, Clyde Kenneth, McCoo Virginia, McChrystal Vivian, McFaith Aubrey, Miranda Anthony, Miranda Viola, Rosetta Emil, Shanker Lena, Scott Donald, Sheridan Agnes, Sherve Oleg, Smith Hazel, Talbot Edgar, Talbot Edwin, Wayne Lull, Williams Ralph, Widmiller Lucy. İşte şiir bu, şiir. Ne garip, ne tatlıydı bu iki yanında güllerin nöbet durduğu, Hayes Dolores adını adların yaprak kuytuluğundan bulup çıkarıvermek. O, işte o. Nedimeleri arasında bir masal prensesiydi sanki. Bütün öbür adlar arasında duran bu adın bana verdiği, omuriliğim boyunca titreşimler yaratan hazı çözümlemek istiyorum. Beni neredeyse gözyaşları, şairlerle aşıkların döktükleri sıcak saydam iri gözyaşları, dökecek kadar heyecanlandıran şey nedir? Nedir? İnce bir resmiyet tülü ardında gizlenen bu adın sokulgan sıradanlığı mı, Dolores, yoksa adla soyadının birlikte oluşturdukları bir çift yeni, uçuk renkli eldivenle bir maskenin yan yanalığı türünden soyut bir örtüşme mi? Anahtar sözcük maske mi yoksa? Ve yarı saydan bilinmezliklerde, insanın rüzgarla uçuşan çarşafın içinden, yanından geçip gidenin yolladığı gülücüklerin yalnızca kendisine yönelik olduğunu, bütün bedeni ve gözleriyle fark etmesinde her zaman gizli bir haz olduğu için mi? Yoksa sisler, dumanlar ardındaki sevgilimin çevresine üşüşmüş, hepsi birbirinden renkli sınıf arkadaşlarını o kadar rahatlıkla gözümün önüne getirebildiğimden mi? Kabarmış sivilceleriyle Grace, bacağını sürüyen Ginny, bir deri bir kemik kalana kadar 31 çeken Gordon, sınıfın kötü kokulu, komik çocuğu Duncan, tırnak yiyen Agnes, yüzünde siyah noktaları ve iri memeleriyle Viola, güzel Rosalyn, esmer Mary Rose, yabancıların kendisine ellemesine ses çıkarmayan tapılası Stella, kafa tutup para çalan Ralph, Kendisi için hep üzüntü duyacağım Irving ve işte orada, oracıkta, hepsinin ortasında gözden ırak bulan Lolita. Öğretmenlerinin korkulu düşü, bütün oğlanların gözü, saçıyla ensesine dikilmiş, elindeki kurşun kalemi kemiriyor. Benim Lolitam. Cuma. Korkunç bir felaket olsun istiyorum. Yer sarsıntısı, eşi görülmedik bir patlama. Çapı millerce uzunlukta bir çevre içindeki herkesle birlikte annesi de kanrevan içinde ama hemen bir daha dirilmemecesine ölsün gitsin. Lolita kollarımın arasında tir tir titriyor. Özgürüm artık. Yıkıntılar arasında seviyorum onu. O şaşkın, bense açıklamaya, anlatmaya, inleyip ağlamaya çalışıyorum. Boşuna, budalaca hayaller. Humbert'le yürek olsa en iğrenç biçimde oynaşırdı onunla. Örneğin bana okulda yaptığı resim çalışmalarını göstermek üzere dün odama girdiğinde para sıkıştırırdı avucuna, istediğini elde ederdi. Daha sıradan, daha gündelik bir adam aklını başına toplar, işini piyasada görmenin yollarını arardı. Nerede bulacağını biliyorsa tabii, ben bilmiyordum. Bütün erkeksi görünüşüme rağmen son derece korkağımdır. Göz korkutucu bir ahlaksızlık çamuruna bulaşmak düşüncesi karşısında romantik ruhum buz kesilir, soğuk terler döker. Ah o soytarı kılıklı deniz canavarları. Hadi yallah, yallah. Annabel şortunu giymek üzere tek ayağının üstünde zıplar durur, beni hırstan deniz tutmuş gibidir, onun önüne geçmiş, gizlemeye çalışırım. Aynı gün daha geç bir saat, oldukça geç. Gördüğüm bir rüyayı kağıda geçirmek için ışığı yaktım. Öncesi vardı tabii. Akşam yemeğinde Hayes lütfetmiş, hava raporuna bakılırsa güneşli bir hafta sonu geçireceğimiz anlaşıldığına göre pazar günü kiliseden sonra göle gidebileceğimizi söylemişti. Yatağıma yatıp uyumaya çalışmadan önce şehvetin esiniyle beni önümüzdeki kır gezintisinden en iyi biçimde yararlandıracak bir plan kurdum. Anne Hayes'in sevgilimin bana yarışmasından hoşlanmadığının farkındaydım. Ben de gölde geçireceğimiz günü sadece anneye hoşnut edecek biçimde düzenleyecektim. Sadece onunla konuşacak fakat uygun bir anda kol saatim ya da güneş gözlüklerimi şuracıktaki çayırlıkta bıraktığımı söyleyerek sevgili su pericimle ormana dalacaktım. Bu noktada gerçeklik gitecek ve gözlük arama faslı bilmiş mi bilmiş, şen şakrak, aşifte mi aşifte, teşne mi teşne Lolita ile girişilen bir kucaklaşmaya dönüşecek, Lolita aslında hiç de davranacağını sanmadığım bir biçimde akıl var yakın var davranacaktı. Saat sabahın 3'üydü ki bir uyku hapı yuttum ve hemen oracıkta tasarladığımın devamı değil sadece karikatürü olabilecek bir düş gördüm. O hiç gitmediğim göl anlamlı bir seçkinlikle gözlerimin önüne serildi. Göl zümrüt rengi bir buz tabakasıyla kaplıydı. Çiçek bozluğu suratlı bir eskimo boş boşuna bu tabakayı kırmaya uğraşıyordu. Gölün kumlu sahillerinin ithalmalı mimozalar ve zakkumlarla bezeli olduğunu da eklemeliyim. Koleksiyonuna böyle bir libidüş eklediğim için Dr. Blanche Schwarzman'ın bana kese kese Avusturya kuruşları vereceğinden hiç kuşkum yok. Ne yazık ki düşümün gerisi oldukça bölük pörçük. Büyük Hayes'le küçük Hayes gölün çevresinde ata binmiş geziniyorlardı. Ben de geziniyordum. Eğerin üstünde uslu uslu hoplayıp duruyordum. Ayaklarım atın böğrünü kıskaç gibi kavramıştı. Ama ortada at yoktu. Düş görevlisinin unutkanlığı sonucu meydana gelen küçük teknik aksaklıklardan biri işte. Cumartesi. Hala kalbim çarpıyor. Hala kıvranıyor. Tedirginliğimi hatırlayıp alçak sesle inliyorum. Sarı yuvarlaklığında kalçaların görünümü. Parlak cildinin tişörtüyle beyaz jimnastik şortunun arasından şöyle bir görüyorum. Pencere pervazına dayanmış, hem dışarıdaki kavak ağacının yapraklarını koparıyor, hem de Ramsdale Journal gazetesini kütledenek ön kapıya fırlatıveren gazete kapıcısı çocukla, Kenneth Knight bu herhalde, harıl harıl bir şeyler konuşuyor. Ona doğru sürünmeye, daha doğrusu mim sanatçılarının taklitlerindeki gibi oynak yerlere çıkmış bacaklarımı sürmeye başladım. Kollarımla bacaklarım aralarında, üzerlerinde değil aralarında, uykuda gibi bir hareketle yol aldığım bombeli yüzeylerden başka bir şey değildi sanki. Yaralı örümcek Humbert. Yanına varmam saatler sürmüş olmalı. Teleskopun ters tarafından bakıyor gibiydim ona. Küçük gergin kıçına doğru bir felçli gibi yumuşak, eğri bir uzuvlarım üzerinde bütün dikkatimi vererek ilerliyordum. Sonunda tam arkasına varmıştım ki bir numaraya başvurmak akılsızlığını gösterdim. Gerçek amacımı gizlemek üzere ensesini yakalamaya kalkıştım. Tiz kısa bir şılık attı. Yapma. Küçük, kaba şılık. Zavallı Humbert yüzündeki buz gibi bir gülümseme başını öne eğdi geri çekildi. O ise hala sokak yönünde çene çalmayı sürdürüyordu. Ama bakın sonra ne oldu? Öğle yemeği üzerine alçak bir iskemleye oturmuş okumaya çalışıyordum. Birdenbire iki küçük kıpır kıpıl el gözlerimi örttü. Sanki benim sabahki manevramı bir bale numarasında yenilemek istermişçesine arkadan usulca yaklaşmıştı. Güneşimi kapamak isteyen parmaklarının al renkleri ışık geçirecek saydamlıktaydılar. Hıçkırık tutana kadar güldü. Ellerimi oturma pozisyonunu hiç bozmadan arkaya yana uzatıyordum. O da bir o yana bir bu yana kaçıyordu. Elim kıpır kıpır, kıkır kıkır duyan bacaklarını değdi geçti. Kitabım bacaklarımın üstünden kızak gibi kaydı, yere düştü. Mrs. Hayes salını salını yanımıza geldi. Hoşgörülü bir sesle, akademik çalışmalarınıza engel oluyorsa vuruverin tokadı. Bu bahçeyi ne kadar da seviyorum. Ünlem işaretsiz cümle. Güneş ışığı altında ölümsüz bir güzelliği yok mu? Soru işaretsiz cümle. Suratı sahte bir hoşnut ifadesi takındı. Çayıra çöktü çekilmez kadın. İki yana açıp yere dayadı elleri üzerinde. Geriye kaydırılırken başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Tam o anda kül rengi eski bir tenis topu zıplayarak üzerinden geçti. Ev yönünden L'nin kibirli sesi yankılandı. Pardon anne, sana atmamıştım. Tabii hiç atar mısın? Sıcak tenli, ayva tüylü sevgilim benim. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Hollywood. HOLLYWOOD. Leslie Thompson. LESLIETHOMSON. New England. NEWENGLAND. Hamilton. HAMILTON. Mrs. Chatfield. MRS.JHATFIELD. Angel Grace. ANGELGRACE. Austin Floyd. AUSTINFLOYD. Bill Jack. BALEJACK. Bill Mary. BALEMARY. Buck Daniel. BUCKDANIL. Byron Margaret. BYRONMARGUERIT. Campbell Alice. KAMPBELLALIGE. Carmen Rose. CARMINE. ROSE. Clark Gordon. CLARKE. GORDON. Coven John. JOWAN. JOHN. Marion Duncan. MARION. DUNCAN. Walter Falter. VALTER. FALTER. Ted Fantasia. TED. FANTASIA. Stella Flashman. STELLA. FLASHMAN. Fox George. FOXGEORGE. Glave Mabel. GLABEMABEL. Goodell Donald. GOODALE. DONALD. Hayes Dolores. HASE. DOLORES. Virginia McChrystal. VIRGINIA. MCCRYSTAL. Miranda Anthony. MIRANDA. ANTHONY. Rosata Emil. ROSATO. EMIL. Şanker Lena. SCHLENKER. LENA. Şerve Olek. SERVA. OLEG. Talbot Edgar. TALBOT. EDGAR. Wayne Lul. WAIN. LULL. Windmiller Louis. WIND. MULLER. LOUIS. Doktor Blank Schwarzman. BLANCHE. SCW. ARZMANN. Kenneth Knight. KENNETH. KNIGHT. Ayrım sonu sayfa 64.